162. ila 165. ayetlerini İranlı karilerden Murtaza Fatimi'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 13. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Tevhid üzerine başladığımız sohbetimizin devamında bugün yaratılışın azametini yansıtan bir başka sayfaya geçiyor, böylece daha fazla hakikatleri idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kez sizlere hayvanlar aleminden söz ederek bu mahlukların yaşamında bazı şaşırtıcı özelliklerle tanışmaya çalışacağız. Yeryüzünde türlü hayvanlar yaşıyor ve her biri doğa alemini kendine göre etkiliyor ve varlık aleminde rol ifa ediyor. Hayvanlar aleminin şaşırtan sırlarıyla tanışmak bizleri Yüce Allah'ın yaratılışta tedbirlerini ve gücünü düşünmeye yönlendiriyor. Gerçekte hayvanlar alemi o kadar sırlar ve bilinmeyenlerle doludur ki şimdiye kadar bu bağlamda binlerce kitap ve makale yazılmasına karşın bilim adamları bu alanda birçok bilinmeyenin çözülmeyi beklediğini belirtiyor. Hayvanların alemi üzerinde biraz düşündüğümüzde bu canlı mahlukların her biri hayatı boyunca belli bir program çerçevesinde yaşadığını ve geliştiğini fark ederiz. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan balıklar ve devasa balinalar, gökte uçan güzel kuşlar, türlü memeli hayvanlar, hatta çok küçük canlı türleri hepsi özel kanunlar çerçevesinde gelişiyor ve tekamüle eriyor. İşin ilginç tarafı şu ki, bilge ve hikmetli Allah her bir hayvan için belli güç ve içgüdüler mukadder buyurmuştur. Öyle ki bu hayvanlar yaşam sürecinin çeşitli aşamalarında varlıklarını koruyor ve bunun için gerekli olan şartları hazırlamaya çalışıyor. Hayvanlar içgüdüleri sayesinde nasıl yaşamaları gerektiğini, kendilerine nasıl bir yuva kurmaları gerektiğini ve yavrularını nasıl büyütmeleri gerektiğini çok iyi biliyor. Hayvanlar düşmanlarını da ve saldırı ve savunma tekniklerini de çok iyi biliyor. Yüce Allah yeryüzünde o kadar bol nimet yerleştirmiştir ki burada yaşayan bütün mahluklar için yetiyor. Öyle ki en zayıf hayvan, en güçlü olan hayvan kadar yaşamını sürdürmek için doğanın geniş sofrasından kendine yeten nimetlerden yararlanabiliyor. Hayvanların tehditlere karşı tepkileri ve savunma mekanizmaları da gerçekten şaşırtıcıdır. Hayvanlar aleminde savunma bağlamında çeşitli taktikler dikkat çekiyor. Bazı hayvanlar tehlikeyle karşılaştıklarında renklerini değiştirirken bazıları da şekil değiştiriyor. Bazı hayvanlar gövde gösterisi yaparak rakibini korkutmaya, böylece kendilerini korumaya çalışıyor. Bazı hayvanlar saklanmada çok ustadır, bazıları da çok hızlıdır ve düşmanın elinden hızla kaçar. İşin ilginç tarafı her hayvanın savunma sistemi, fiziksel yapısı ve özelliklerine uygun olmasıdır. Gerçekten de Yüce Allah yeryüzünde yaşayan bunca hayvan için yaşamlarını sürdürmeleri bağlamında öylesine ilginç mekanizmalar geliştirmişti ki her hayvan kendi fiziki şartlarına ve yaşadığı ortama göre bekasını sürdürebilmektedir. Bunca şaşırtıcı özellik Câsiye suresinin 4. ayetini akıllara getiriyor. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Yüce Allah'ın bir ayeti de hayvanların yaratılışında dengeyi korumasıdır. Örneğin akbabalar yırtıcı ve etle beslenen hayvanlardır. Aynı zamanda uzun ömürlüdür. Eğer bu kuşların üreme hızı kargalar ve serçeler gibi fazla olsaydı, kuşkusuz başka canlı türlerinin bekası tehlikeye girerdi. Ancak Yüce Allah'ın tedbiriyle akbabaların üreme hızı yavaşlatılmıştır. Yine eğer kurt ve aslan gibi yırtıcı hayvanların nüfusu inek ve koyun gibi olsaydı, kısa sürede yeryüzünde ne kadar canlı varsa kökünü kuruturdu. Sohbetimize bir başka örnekle devam etmek istiyoruz. Bilindiği üzere sinek her yumurtlamada yüz binlerce yumurtlar, fakat ömrü 2 haftadan daha fazla sürmez. Oysa eğer sinek birkaç yıl yaşasaydı dünyanın her tarafını sinek kaplar ve ortam başka hayvanlar ve insan için yaşanmaz hale gelirdi. Bu tür dengelere doğada çok rastlanır. Böylece her hayvan türünün nüfusu doğaya uygun ve hesaplıdır. Hayvanlar aleminde bunca şaşırtıcı özellik, varlık aleminin bilge ve hikmetli bir yaradan tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini ortaya koyar. Hayvanlar aleminde bir başka ilginç mahluk bal arısıdır. Bu küçük ama çalışkan ve yararlı haşere, Yüce Allah'ın hikmet ve yaratıcı gücünün ufak bir örneğidir. Bal arısının yaşamı harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle bilinir. Bu küçük haşere oldukça düzenli yaşar ve fevkalade akıllı davranır ve asla yorulmaz. Bal arıları doğanın kanuna tabidir ve asla bu sınırı aşmaz. Bu yüzden haşereleri inceleyen bilim adamları bal arılarının yaşamına hakim olan bu düzenin nereden kaynaklandığını ve hangi protokole göre bal arısı tarafından uygulandığı karşısında şaşkındır. Şimdi bal arısının dünyasını ayak basmadan önce Kur'an-ı Kerim'in bu haşere hakkında Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde neler anlattığına şöyle bir göz atalım. Ayetler şöyle buyurmakta: Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim bal arısının şaşırtıcı amelleri ilahi ilhamdan kaynaklandığını beyan ediyor ve bunun düşünce ehli olanlar için Yüce Allah'ın ayetlerinden biri sayıldığını vurguluyor. Eğer bal arısının yaşamı üzerinde iyice düşünecek olursak Kur'an-ı Kerim'in bu sözünün anlamını daha iyi anlarız. İlk ayete göre bal arısının ilk görevi kendisine bir yuva yapmaktır. Herhalde hepiniz bal arısının altıgen yuvalarını yakından görmüşsünüzdür. Bu yuvalar büyük bir mühendislik anlayışı ile inşa edilmiştir. Yuvalar gayet düzgün bir şekilde ve aynı açılara uyularak inşa edilir. Bal arılarının yuvası altıgendir. Uzmanlar bu özelliğin yuvayı sağlam yaptığını ve en az materyal ve malzeme ile en çok alan yaratıldığını beyan eder. Üstelik bu yuvalar bal arısının vücuduna ve faaliyet hacmine de uygundur. Bal arılar arasında müthiş bir iş paylaşımı söz konusudur. Peteğin kraliçesinin görevi yumurtlamaktır. Kraliçenin cüssesi diğer arılara nazaran daha eridir ve çok özel bir konuma sahiptir. Bazı bal arılarının görevi peteğin sıcaklığını dengeli tutmaktır. Bazıları da peteği onarmakla yükümlüdür. Çiçeklerin nektarını veya bal özünü toplayan arılar petekten ayrılır ve her biri belli çiçek çeşidini aramaya başlar. Bu arılar çiçeklerin nektarını veya tatlı suyunu vücutlarına çeker ve burası adeta küçük bir kimya fabrikası gibidir. Çiçeklerin tatlı suyu burada türlü kimyasal reaksiyonların ardından bala dönüşür. Daha sonra bal arıları ürettikleri balı vücutlarının dışına çıkarır. Bu arada bal arısı hangi çiçeğin veya meyvenin üzerinde oturmuş olmasına göre balın rengi de ona göre değişir. Bilindiği üzere doğada bulunan bazı bitkilerin veya çiçeklerin ilaç özelliği vardır ve insanlar için yararlıdır. Bilim adamları araştırmalarında bal arıları bal yaparken üzerine kondukları bitkilerin ilaç özelliklerini de bala transfer ettikleri sonucuna varmıştır. Bu yüzden bal aslında birçok bitkinin ilaç özelliğini de içerir. Bal oldukça neşelendiren ve güç veren bir besin maddesidir. Bal çok çabuk vücutta kan tarafından cezbedilir ve sindirim sistemini korur. Bal vücudun metabolizmasını hızlı bir şekilde karıştığından çabuk enerjiye dönüşür ve zayıf vücutlara yararlıdır. Bal arılarının yaşamında önemli bir ilke, bu küçük hayvanların temizliğe verdiği büyük önemdir. Öyle ki bal arıları hiçbir zaman pisliklerin üzerine konmaz. Ve eğer herhangi bir yanlışlıkla kirli bir yere konduysa, peteğe dönüşünde peteği koruyan arılarca önlenir. Ve hatta bazen pisliğe bulaşan arı öldürülür. Bu yüzden bal arılarının bazılarının görevi peteğin temizliğini korumaktır. Genel bir değerlendirmede bal arısının hem mühendislik bakımından yuva yapımında müthiş bir yeteneği olduğu hem şifa dağıtan bal gibi bir besin maddesini üreten bir fabrika olduğu ve hem konumunu tespit ederek yuvasını bulmakta korkunç bir gücü olduğu ve tüm bunların yanında fevkalade temiz, düzenli ve çalışkan bir mahluk olduğu söylenebilir. Ancak tüm bunlara karşı bizlerin bu çalışkan hayvanla ilgili bildiklerimiz çok azdır. Nitekim ünlü haşere bilimcisi Maurice Maeterlinck bal arılarının bin sırrının birini bile bilmediklerini itiraf eder. Gerçekten bal arısının yaşamında hakim olan düzen nereden kaynaklanıyor? Ve insan bunu düşününce nasıl bir sonuca ulaşır? Kuşkusuz tüm bunlar varlık alemini tedbirli, bilge ve hikmet sahibi bir yarattığını ve yönettiğini ortaya koymaktadır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncevi, Şeyh Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin bazılarıdır. Bugün İran'ın seçkin düşünürlerinden, Ebu Reyhan Biruni'den ve yaşamından ve yine görüş ve eserlerinden söz etmek istiyoruz. Biruni, matematik, coğrafya, jeoloji, antropoloji, fizik ve nücum bilimlerinde kendi çağının önde gelen bilginlerinden biriydi. Biruni yazılarında herhangi bir bilimsel konunun tarihi geçmişine de işaret eden ilk bilginlerden biridir. Bu bilgin, yerkürenin çapı ve çevresini hesaplayan 18 metal ve değerli taşın yoğunluğunu ölçen coğrafya haritalarının çizimi için yeni bir metot geliştiren, kentlerin arasındaki mesafeleri ölçen ve Hindistan diyarının tarihi ve insanlarını araştıran bilgindir. Seçkin bilgin ve düşünürü Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet Biruni, Gameri 3 Zilhicce 362 tarihinde şimdiki Özbekistan ve Türkmenistan'ın eski adı Hares velayetinin Kas kentinde dünyaya geldi. Babası Ebu Cafer Ahmet bin Ali Endicani, velayetin Gurganç Rasathanesi'nde Harezm Şah Sarayı'nda müneccimdi. Biruni'nin anlattığına göre babası kendisini kıskananların düşmanlığı sonucu saraydan kovuldu ve ailece Harezm'in çevresinde bir köye yerleşmek zorunda kaldılar. Ve köy halkının gözünde yabancı sayıldıklarından Farsça'da dışarıdan gelen anlamına gelen Biruni adı ile ün yaptılar. Bazı kaynaklar Ebu Reyhan'ın Harezm'in başkenti Kas kentinin dışında doğduğu için Biruni adı ile ün yaptığını belirtiyor. Ebu Reyhan çocukluk çağında bilim öğrenmeye başladı. Ebu Reyhan'ın İranlı seçkin bilgin ve Ali Irak hanedanının prenslerinden Emir Nasr Mansur bin Ali bin Irak'la tanışması, Harezm Şah Sarayı'na ve Emir Nasr'ın temelini attığı Harezm Kraliyet Medresesi'ne girmesine vesile oldu. O dönemde Biruni sadece 17 yaşındaydı ve Şahiye halkası olarak adlandırılan bir grupla birlikte Kas kentinde güneş boylamının yüksekliği ve yarım günün uzunluğunu ölçtü. Bundan 4 yıl sonra ise Gorganç kralı Mamun Kas kentine saldırdı ve Harezmlilerin son padişahı Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet'i yani Biruni'nin hamisi öldürdü. Harezm'de Ali Irak iktidarı devrildikten sonra Biruni'nin bir süre saklandığı veya başka bir yere gittiği ve Gamer'i 387 yılında Ali bin Mamun'un iktidarı döneminde Kas'a döndüğü söylenir. Biruni aynı yılın 11 Cemadü'l-Evvel tarihinde güneş tutulmasını rasat etmeyi başardı. Muteber kaynaklarda belirtildiği üzere Ebu Reyhan Biruni, İranlı büyük müneccim ve matematikçi Ebul Vefa Buzcani ile onun da aynı anda güneş tutulmasını Bağdat'ta rasat etmesi konusunda anlaşmıştı. Ebu Reyhan bu olayda yaşanan zaman farkından yararlanarak iki kentin coğrafi boylamalar arasındaki farkı hesapladı. Bu olay Biruni'nin o çağın büyük bilgini, Buzcani gibi bir bilginin onunla işbirliği yapmaya hazır olacak kadar bilimde ilerlediğini gösterir. Ebu Reyhan Biruni bir süre sonra Rey kentine seyahat etti. Biruni bu kentte İran'ın o dönemdeki iki ünlü matematikçi ve müneccimi olan Kuşyar bin Lebban Gilani ve Ebu Muhammed Hucendi ile görüştü. Ve Hucendi'nin imal ettiği rasat sistemi ve yaptığı dakik rasatları hakkında kısa bir risale yazdı. Biruni yazısında bu makinayı o ana kadar gördüğü en dakik rasat sistemini niteledi. Biruni daha sonra Ali Bağvend'in prenslerinden Ebul Abbas Merzban'ın yanına gitti ve Mekalidi İlmi İlahiyi adlı eserini bu hükümdarın adına yazdı. Biruni Gamer'i 4. yüzyılın sonlarına doğru Gorgan kentine gitti ve yaklaşık 30 yaşındayken Asarul Bakiye adlı eserini Ziyar Hanedanı hükümdarı Şemsul Ma'li Kabus bin Voş Migrin adına yazdı. Biruni bu eserden önce de 7 kitap yazmış ve İran'ın diğer büyük bilgini İbn Sina ile bilimsel mektuplaşmaya başlamıştı. Biruni Gamer'i 393 yılında Gorgan'da güneş tutulmasını rasat etti ve yine 2 asır önce Bağdat'ta ölçülen bir boylamın bir derecesinin uzunluğunu daha dikkatli bir şekilde hesaplamaya çalıştı. Fakat Biruni'nin hamisi Kabus bin Voşmgir bilinmeyen bir nedenden ötürü bu çalışmalara yönelik ilgisini kaybetti. Böylece Biruni'nin bu çalışmaları yarıda kaldı. Biruni Gamer'i 399 ve 400 yılında 40 yaşına geldiği bir sırada tekrar Harezm'e döndü ve bir süre Ebul Abbas Mamun bin Mamun'un sarayında yaşadı. Biruni burada bu İranlı hükümdarın yardım ve desteğiyle önemli rasatlar gerçekleştirdi. Biruni, boylam sayfasına yüklenen ve rasat işinde çok işe yarayan büyük bir halka yaptı. Biruni ayrıca yüz ölçümüyle ilgili meselelerin çiziminde işe yarayan bir yarım küre yaptı. Fakat Mamun, Gameri 407 yılında ordusunun yaptığı suikast sonucu öldü ve bir yıl sonra Gaznevi kralı Mahmud Gorganc'a saldırdı ve başta Biruni olmak üzere birçok bilgini iktidarının başkenti Gazni'ye götürdü. Gameri 6. yüzyılın ünlü şair ve yazarı Nizami Aruzu Semerkandi 4 Makale adlı eserinde şöyle anlatıyor. Gaznevi kralı Mahmud, Mamun bin Ma'mun sarayının ihtişamını kıskandı. Ve bu yüzden Mamun'u hemen oradaki tüm bilginleri Gazze'ye Gaznevi krallığının sarayına götürme konusunda tehdit etti. İbn Sina ve Ebu Sel İsa Mesih'i ise batıya kaçtı. Ancak Biruni herhalde 30 yıl kadar süren ömrünün geri kalan kısmını Mahmud, Mesud ve Modud adlı Gaznevi kralların ve haliflerini hizmetinde geçirdi. Maalesef Biruni'nin Gaznevi dönemindeki yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Anlaşılan Biruni Gazne'de müneccim olarak ün yapmıştı ve büyük bir ihtimalle en az 12 yıl Kral Mahmud Sarayı'nda Hindistan hakkında bilgi topladı ve Sanskrit ve Hintçe dillerini ve Hindu hikmet ve bilimlerini öğrenmekle uğraştı. Biruni'nin Kral Mahmud'un Hindistan'a yaptığı çıkarmalarda sürekli onunla birlikte olduğu ve bu seyahatlerinde birçok Hindistanlı bilginle tanıştığı belirtiliyor. Biruni ayrıca Sanskrit dilini de bu seyahatleri sırasında öğrendi ve böylece Hindistan'la ilgili kitabını yazmak için gerekli bilgileri topladı. Biruni hangi kenti ziyaret ederse etsin hemen enlemini hesaplamaya çalışırdı. Gameri 415 yılında Volga Türklerinin hükümdarı Gazne'ye bir grup gönderdi. Bu grup kutba yakın bölgelerde yaşayan insanlarla ticari ilişkileri vardı. Biruni bunlardan gördükleri bu bölgelerle ilgili bilgilerini anlatmalarını istedi. Bunlardan biri Kral Mahmud huzurunda kuzeyin çok uzak bölgelerinde güneşin bazen günlerce batmadığını anlattı. Kral Mahmud ilkin çok öfkelendi ve bu sözlerin küfür olduğunu söyledi. Ancak Ebu Reyhan adamın anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Daha sonra da macunanın sebebini krala anlattı. Biruni o yıllarda topladığı bilgileri Kral Mahmud öldükten sonra telifi sona eren Tahkiki Malul Hint adlı eserinde kullandı. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 81. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca hidayet veren anlamında olan El-Hadi ismi hakkında konuşacağız. Hadi olan Allah tüm kullarını amaçları uğruna yaratılmış olan nihai kemal ve hedefe doğru hidayete erdiriyor.
Thank you. Hatırlanacağı üzere daha önce de belirttiğimiz gibi Esmaül Hüsna Yüce Allah'ın güzel ve iyi isimlerindendir. Bu isimlerin her biri insanın Yüce Allah'ı daha iyi tanımasını sağlıyor. Her türlü eksiklik, benzerlik veya ortaklıktan temiz ve münezzeh olan Allah, azamet ve izzeti eşsiz olan Allahu Teala, adaletiyle her şeyi kendi yerinde tutturan ve fazlıyla kimi isterse hidayete erdiren Rahman Allah. Nitekim İsra suresinin 97. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur.
Doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek anlamındaki hüda, hed, hidayet kökünden türemiş bir sıfat olan hadi, yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden anlamına gelir. Hidayet ise yol göstermek, irşat anlamında ve erdemliğin zirvesine ulaşmak için gelişme yolunu ve ortamını hazırlamaktır. Hadi olan Allah, tüm yarattıklarını özellikle varmaları gereken nihai gaye ve hedefe ulaşmaları için hidayet eden basiret sahibi bir Halik'tir. Yüce Allah Taha suresinin 50. ayetinde şöyle buyurur. Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir. Bu tarz hidayete aslında tekvini hidayet veya genel hidayet denir. Yeni doğmuş bir bebek tekvini hidayet gereği annesinin göğsünü ağzını alarak onu emmeye ve süt içmeye başlar.
İlahi hidayet, diğer manevi kurumlar gibi çeşitli kademeleri vardır ve Yüce Allah ise tekvini ve teşri'i gibi hidayetler insanı geliştirerek yüceliğe ulaştırır. Teşri'i hidayet, Allah'ın insana verdiği irade ve karar alma becerisi ve de ona fikir ve akıl bağışlaması, iyi ve kötü, hak ile batıl ve doğru ile yanlış yolu göstererek bu seçeceği yolda da serbest bırakmasıdır. Allahu Teala insana teşri'i hidayet vermeleri için peygamberlere göndermiştir. Onları toplum ve bireyin salahını beyan ederek insanları Allah'a itaat, ibadet, adalet, ebeveynine saygı, sıla-i rahim yapmaya, başkalarının haklarına riayet etmeye çağırıyor. Tabii ki böyle bir hidayete erme başarısı ise bu hidayetin ortamını kendisinde oluşturanlara nasip olur. Başka bir ifadeyle Allah'ın özel hidayetinden yararlananlar, gerçekleri arayanlar ve isteyenlerdir. Kalplerine yüce gerçekleri görmek ve duymak için hazırlayanlardır.
Allah-u Teala çeşitli ayetlerde hidayetin sadece kendisine ait olduğunu belirtiyor. Nitekim Bakara suresinin 120. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Bu yüzden peygamberler ve ilahi evliyalar da İlahi hidayet edenler olarak Yüce Rabbimiz tarafından insanları hidayete erdirmekle görevliler. Bu yüzden Cenab-ı Hak Secde Suresinin 24. ayetinde şöyle buyurur. İçlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardı.
Bu yüzden hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de sadece hidayete erdirmek için bir vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinin 56. ayetinde Resul-i Ekrem'e hitaben şöyle okuyoruz. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola erişir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Bu yüzden eğer Allah'tan başka hadi denilirse ancak hadi ismi şerifinin onda tecelli etmiş olması veya hidayet aracısı olduğu içindir. Nitekim eğer insana alim, kadir, kerim, cevat ve benzeri deniliyorsa Hak Teala'nın bu mübarek isimlerinin onlarda tecelli etmesi içindir.
Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala tarafından ve insanı hidayete erdirmek için nazil olmuştur. Cenab-ı Hak, bu şerif kitapta insanın saadeti ve hidayeti için gereken her şeyi beyan etmiştir. Fakat insanlar bu ilahi hidayete karşı sahip oldukları irade nedeniyle iki tarz davranış sergileyebiliyorlar. Bazıları ona karşı teslim ve itaat yolunu izlerken, diğer bazıları ise isyan ve tuğyan yoluna gidiyorlar. Bu yüzden sadece muttakilere has olan Allah'ın bir başka hidayetiyle karşılaşıyoruz. Başka bir ifade ile her ne kadar Kur'an-ı Kerim tüm insanların hidayeti için nazil olmuşsa bile, muttakiler ondan daha özel bir şekilde yararlanırlar. Nitekim Bakara suresinin 2. ayetinde şöyle buyruluyor. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
Bu ayet ve diğer benzeri ayetleri Kur'an-ı Kerim'in işlevinin Allah kullarına hidayet ettirmek olduğunu belirtiyor. Büyük Kur'an-ı Kerim müfessiri Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai bu ayet hakkında El-Mizan Tefsiri kitabında ise şöyle yazıyor. Muttakiler iki hidayetin arasındadır ki birincisine bizzat sahipler, ikincisini de Allah onların takvaları nedeniyle onlara ödül olarak vermiştir. Ve bu ikinci hidayet Kur'an-ı Kerim aracılığı ile gerçekleşiyor.
Fakat güzel olan konu ise şefkatli Allah bizim bu hidayetten yararlanmamız için sonraki ayetlerde muttakilerin özelliklerini Bakara suresinin 3 ila 5. ayetlerinde beyan ederek şöyle buyurur. Onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Kur'an-ı Kerim birçok ayette Allah'ın kimi isterse doğru yoldan saptıracağı ve istediğini doğru yola hidayet edeceğini belirtiyor. Fakat Allah'ın saptırma maksadının sözünü ettiğimiz özel hidayet ve ilahi özel inayetler olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu mahrumiyetinin sebebi ise insanın bizzat kendi hidayetinin yoluna eklediği engellerdir. Her türlü zulüm, fesat ve sapma ilahi rahmetin nüzulunu engeller. Eğer bu engeller olmazsa veya insan tevbe ile onları yok etmezse, Allah'ın rahmet ve fazlından yararlanamaz ve ilahi lütuftan mahrum kalır.
Mü'min kendisinde Hadi isminin tecelli edilmesi için hidayeti sadece Allah'tan talep eder ve Hadi olan Allah'ın belirlediği hidayeti kabul eder. Böyle bir insan hidayetin ortamını hazırlayarak ve kulluk yoluna adım atarak Yüce Hadi'nin kendisine destek vermesi ve hidayete erdirmesini sağlamaya ve gerekli takvayı ona bağışlamasını sağlar. Mümin insan ayrıca sahip olduğu güç ve kabiliyete göre başkalarının hidayet ve irşadını kendi görevi bilir. Ve Resulullah Efendimiz gibi hikmetli, bilinçli sözleriyle çok çekici ve güzel yollarla insanları Allah'a doğru çağırırlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan evvel bizleri www.farsuday.com adresinden takip edebileceğinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimizi Sayfe Seccadiye'den özel bir dua ile noktalıyoruz.
Allah'ım, Muhammed ve Ali Muhammed'e salat eyle ve beni başka hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu gavzet. Allah'ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et. Kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 7. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars eyaletinin doğa terapi potansiyeli ile konuşacağız.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden sayılır. İran'da doğal güzellikleri, dört mevsimli iklimsel özellikleri, ılıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde de geçen bölümde olduğu gibi Fars eyaletinin bu alandaki imkanlarından ve fırsatlarından konuşmak istiyoruz. Fars eyaleti kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile bilinen bir eyalet olarak doğa turizmi alanında büyük potansiyellere sahipti.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz kenti 40 kilometre kare yüz ölçümüyle İran'ın 5 mega kentinden biri olarak sayılıyor. Şiraz, Büyük İranlı şairlerin kenti, Hafız ve Saadi'nin kenti, güllük gülistanlık kent ve tipik bir İran kentidir. Şiraz'ın etrafı nispeten yüksek dağlarla çevrilidir. Şiraz, İran'ın en önemli turistik noktalarından sayılıp dünyaca ünlü tarihi eserlere de ev sahipliği yapmaktadır.
Şiraz kentinin tarihi cazibeleri arasında Semikan Ateşkedesi, Hafız Türbesi, Hacı-i Kirmani Türbesi, Saadi Türbesi, Kerimhan Zend Hisarı, Eren Bahçesi, Taht Bahçesi, Afifabad Bahçesi, Narincistan Kavan Bahçesi, Bağ Neşat Bahçesi, Bağ Nazar Kolah Ferengi Binası, Nesrul Mulk Camisi, Ebu Nas Sarayı, Kekler Kalesi, Ağbaba Han Medresesi, Pars Müzesi ve Behram Taş kabartmasına değinmek mümkün.
Şiraz şehrinin doğal cazibeleri arasında ise Kuhmere Surhi Şelalesi, Bermedelek Gölü, Bemu Milli Parkı, Kuşlar Bahçesi, Pirbonap Cuşek Su Kaynağı, Haregan Riçi Su Kaynakları, Ercen Çölü ve Gölü, Meharlu Gölü, Kalat Köyü, Sebzpuşan Dağı ve Ateşkede alanına değinmek mümkün. Ayrıca Şiraz kentinde birçok dini cazibe de görülmektedir. Bunlar arasında Şah Çerah Türbesi ve Seyyid Alaaddin Hüseyin Türbelerine değinmek mümkün. Şiraz bahçeleri ise güzellik ve ferahlatıcılık açısından dünyaca tanınıyorlar. Bu bahçeler arasında ise Cihannuma, Afifabad ve Eren bahçelerine değinmek mümkün.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de bol kaplıca ve maden suyu kaynaklarına ev sahipliği yapmasıdır. Sohbetimizin devamında bu cazip noktaları sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Şiraz kenti ve hatta Fars eyaletinin su zengini noktalarından biri de Haregan kaynağının bulunduğu bölgedir. Haregan, Şiraz kentinin kırsal alanlarından Siyahdarengun bölgesinin köylerinden birinin ismidir. Bu köy, Karaağaç Nehri'nin bu bölgeden geçmesinden dolayı yemyeşil bir alandır. Haregan köyü, Şiraz kentinden 60 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.
Haregan Köyü, Şiraz kentinin en sık ziyaret edilen noktalarından sayılır. Haregan Köyü, su zengini olup su kaynakları ile bilinmektedir. Bu çerçevede Haregan su kaynağı çok önemli bir kaynaktır. Köyün etrafındaki ferahlatıcı ve hayret uyandırıcı yeşillikler ve doğal güzellikler gelenleri hep kendine çekmiştir. Su kaynağının yakınında çok güzel meşe ağaçları Karaağaç Nehri'nin etrafına yerleşmiştir.
Bu köye gelenlerin sayısı o kadar fazla ki yılın çoğu günlerinde özellikle de sıcak mevsimlerde köy dolup taşmaktadır ve hatta yakın şehirler ve köylerden bile insanlar buraya sık uğruyor. Haregan köyü ilkbahar ve yazın çok uygun ve hoş iklime sahip. Ancak kışın soğuk ve kuru bir havaya sahiptir. Karaağaç Nehri ve meşe ağaçlarının bolluğu bölgenin iklimini çok uygun hale getirmiştir.
Şiraz şehrinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Reçi Su Kaynağı da Zagros Dağları'nın Kuhmere Sorhi bölgesinde yer alan önemli bir doğal noktadır. Meşe ve kavak ağaçlarının çeşitli türleri bu bölgede bulunmakta ve bu bölgeyi özel bir mekana çevirmektedir.
Şiraz'ın ekoturistik imkanlarından ve potansiyellerinden sayılan bir başka nokta da Cuşek Pınarı'dır. Bu pınar, Şiraz kentinin kuzeybatı bölgesinde Kastkamış köyü etrafında bulunmaktadır. Bu büyük pınar, Kastkamış, Mansurabad ve Kastdeş gibi köyleri sulayan Azam Nehri'nin de kaynağı sayılır. Cuşek Pınarı'nın başlangıç noktası ve nehrin etrafı ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bu güzel pınar tatil günlerinde sayısız ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Şiraz'ın Cuşek Pınarı'nın etraf bölgelerinin iklimi ilkbaharda çok uygundur. Yazın ise şehrin içi çok sıcak olsa da ancak pınarın etrafı serin ve rüzgarlıdır. Ancak sonbahar ve kışın pınarın etrafı soğuk olur. Bu bölge canlı çeşitliliğinden dolayı da hep ilgi nokta olmuştur.
Fars eyaletinin başka cazip noktalarından biri de Selmani Pınarı'dır. Şiraz ilinde Şiraz kentine yakın bir bölgede yer almaktadır. Şiraz'dan Harame bölgesine doğru yola çıkarsanız, Şiraz'dan 12 kilometre uzaklaştığınızda Bemu Milli Parkı ve korunmuş alanlarına gireceksiniz. Bemu İran'ın 3. korunmuş alanı sayılıp en önemli vahşi doğa alanlarındandır.
Bemu korunmuş alanı Zagros Sıra Dağları eteğinde yer almaktadır. Korunmuş bölgede sıra dağlar, çöller, nehirler, kanatlar, yaylak alanlar, doğal su birikme havuzları, bitkiler ve pınarlar bulunmaktadır. Bu da güzel iklimin yanı sıra bölgeye farklı bir boyut kazandırmaktadır.
Bu korunmuş bölgenin önemli özelliklerinden biri de bol sayıda pınara sahip olmasıdır. Bu çerçevede Kolah Gazi, Atemi, Çağar Çeşme, Çahsor ve Çenar Hemmet pınarlarına değinmek mümkün. Bölgede kaç yüzyıla kadar geçmişe uzanan sarnıçların ve doğal su birikme havuzlarının olması da bölgeye başka bir avantaj sağlamıştır. Bölgedeki yüzlerce pınarın arasında ise Selmani Pınarı'nın başka bir yeri vardır. Bu pınarın suyu tatlı olup bölgede tarımcılık ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Pınarın etrafı ise yemyeşil olup çok güzel bir görüntüye sahiptir.
Bu pınardan dolayı bölgenin ismi de Selmani olarak bilinmektedir. Selmani Pınarı alanı doğal güzelliği, tatlı suyu yüzünden ve de uygun karayoluna bağlı olmasından dolayı büyük bir ziyaretçi kitlesine sahiptir. Bemu Milli Parkı'nın kuzey kısmında bulunan bu pınar yüzünden bölgede tarımcılık da iyi durumda.
Fars eyaletinin diğer şehirlerinden biri de Memeseni şehridir. Bu şehir Zagros Sıra Dağları'nın yanında yer almıştır. Ilımlı iklime sahiptir. Memeseni şehri tarihi eserlerinin yanı sıra doğal güzelliklere de sahiptir. Bu çerçevede Teng Bevan, Kale Sefit turistik alanlarına, Teng Sa Şelalesi ve Liduma tarihi kentine değinmek mümkün.
Nurabad Memesene'nin güneyindeki Behram Serab bölgesinde Şiraz-Nurabad karayolunun sağ tarafından 9 kilometre uzaklıkta yanındaki pınardan dolayı Serab-ı Behram ismiyle tanınan taş kabartmalar bulunmaktadır. Bu taş kabartmada Sasani Kralı 2. Behram ve işaret parmaklarını saygı gösterme amacıyla yukarıya doğru tutan Sasani Büyüklerinin resimleri bulunmaktadır.
Serab Behram Kaplıcası ise saniyede 40 litre su hacmi üreterek 31 derece sıcaklığa sahip olup doğal tedavi özelliklidir. Bu kaplıcanın sodyum klorürlü, kalsiyum sulfatlı ve kükürtlüdür ve sonuçta cilt, solunum sistemi, sinir sistemi, romatizmal ve de kas acıları ve hastalıklarına iyi gelir.
Serab Behram Kaplıcası'nın suyu açık yeşil renginde olup hidrojen sülfür kokulu ve acı bir tada sahiptir. Bu kaplıca Erjen Çölü, Perişan Sulak Alanı ve de Kazerun Bölgesi'nin Bişapur Tarihi Eseri ve Memeseni Bölgesi'nin Serab Behram Tarihi Eserleri yolu üzerinde olmasından dolayı birçok turisti de kendini çekmektedir. Mevcutta ise turistlerin bu sıcak sudan yararlanması için 500 metrekarelik temel alanda 250 metrekarelik bir hamam inşa edilmiştir.
Değerli dinleyiciler, Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın. Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan "Allah'ım bana cennette bir ev kur" istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. "Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar." Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran'ın doğusundaki CIA üsleri neydi ve hangi görevleri üstlenmişlerdi? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serimsinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın doğusundaki CIA üsleri neydi ve hangi görevleri üstlenmişlerdi? En önemli elektronik üslerden biri sırasıyla sahil kenti, Beh şehrin eteklerinde ve Deregez bölgesinde inşa edilen Taksman 1 ve Taksman 2 idi. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin işgaline dair az duyulmuş yeni bir anlatının perdesi. Ve bu podcast'te gölgede kalmış ve pek duyulmamış belgeler, anılar ve raporlarla birlikte geçmişe farklı bir açıdan yaklaşmak istiyoruz. Bir zamanlar Roosevelt adını taşıyan bu cadde nasıl oldu da yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birine sahne oldu? Ve bu caddede bulunan büyükelçilik diplomatik bir kurum olmaktan çıkıp CIA'in istihbarat ve operasyonel faaliyetleri için bir üs haline nasıl geldi? Roosevelt Caddesi istasyonu resmi belgelere, birinci elden anılara ve basın raporlarına dayanan tarafsız bir okuma ve analiz için bir duraklama noktasıdır. İran'ın tarihi hafızasında ikinci devrim olarak kaydedilen bir olayın belgesel anlatısı. Şimdi birlikte Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'inin bugünkü bölümünü dinleyelim. İran'ın en ücra köşelerinde görünüşte terk edilmiş ama son derece gizli üslerin var olduğunu hiç duymuş muydunuz? İran'ın kuzeyindeki ormanlık dağlarda ve sınır bölgelerindeki yüksek tepelerde kurulmuş, hiçbir İranlının girmesine izin verilmeyen üsler. Hiç düşündünüz mü İran'ın bu geniş topraklarında sıradan insanların isimlerini bile duymadığı yerler var mıydı? Kuzeyin yemyeşil ormanlarının derinliklerine veya sınır dağlarının uzak zirvelerine saklanmış hiçbir İranlının adım atmasına dahi izin verilmeyen üsler. Bunlar efsane veya hayal ürünü hikayeler değil. Belgelerde kayıtlı olan tarihi gerçeklerin bir parçasıdır.
kullanım amaçları değiştirilen eski saraylardan, ileri teknolojiyle donatılmış dinleme istasyonlarına kadar bu yerler Soğuk Savaş döneminde şekillenen daha büyük bir yapbozun parçalarıydı. Biraz daha derin bir şekilde bu meseleye bakalım. Roosevelt Caddesi'nde yaşananları anlamak için tarihin sayfalarını karıştırıyor ve 2. Pehlevi dönemine gitmek istiyoruz. Dünyanın Soğuk Savaş'ın ateşiyle kavrulduğu o günlere. O zamanlar yeryüzü iki büyük bloğa bölünmüştü. Amerika önderliğindeki Batı bloku ve Sovyetler Birliği'nin yönettiği Doğu bloku. Bu süreçte İran eşsiz coğrafi konumu sayesinde kilit bir rol üstlendi. Kuzeyde Sovyetlerle uzun sınırı ve güneyde Fars Körfezi'ne erişimi İran'ı stratejik bir noktaya dönüştürmüştü. CIA'nin gözünde İran bir hedef olmaktan çok güçlü düşmanı Sovyetlere darbe indirmek için bir köprüydü. İşte bu yüzden İran'ın dört bir yanında Doğu blokunun faaliyetlerini izlemek ve dinlemek için tasarlanmış bir Amerikan istihbarat ve casusluk ağı kuruldu. Peki bu üsler neredeydi ve nasıl çalışıyorlardı? Gelin hep birlikte bu yerlerden birine yolculuk edelim. İran'ın kuzeyindeki güzel sahil şehri, Beh şehrin yemyeşil yamaçlarında tarihi Safiyabad Sarayı bulunur. 300 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan bu saray, başlangıçta Safevi şahlarının dinlenme yeriydi. Ancak Pehlevi döneminde buranın kaderi değişti. Önce Rıza Şah burayı kişisel mülkü haline getirdi. Ardından oğlu Muhammed Rıza Pehlevi sarayı kraliyet ailesinin malı olarak kaydettirdi. Şah'ın resmi iletişim ofisi buranın yüce hükümdarın huzur bulduğu bir yer olduğunu ve başka bir amaçla kullanılamayacağını açıklamıştı. Ancak tarih her zaman göründüğü gibi ilerlemez. 1950'lerde bu bölgede çok az kişinin haberdar olduğu değişiklikler yaşandı. Safiyabad Sarayı artık sadece bir kraliyet köşkü değildi. Burası Amerikalıların Taksman bir adını verdiği gelişmiş bir dinleme üssüne dönüştürülmüştü. Karmaşık telemetri ve radar ekipmanları buraya yerleştirildi ve tek hedefleri Sovyetlerin sınır ötesi füze faaliyetlerini izlemekti. Peki neden Beh şehir? Cevap basit. Coğrafi konum. Hazar Denizi'ne hakim yüksek tepeler kuzeye doğru eşsiz bir radar görüş alanı sağlıyordu. Ve bu da üstü dünyanın en önemli elektronik istihbarat merkezlerinden biri yaptı. İlginç olan hiçbir İranlının bu üstlere girememesiydi. Dönemin İran Hava Kuvvetleri Komutanı yüksek rütbeli askerlere verdiği bir raporda şöyle demişti. Şah, Safiyabad'daki özel bahçesini CIA'ye devretti. Bizim tek görevimiz orayı korumak. Bu durum buranın artık İran toprağı sayılmadığını ve Amerikalılar için özel bir bölge haline geldiğini gösteriyordu. Ancak hikaye bununla sınırlı kalmıyor. Birkaç yıl sonra CIA'nin Elektronik İstihbarat Bürosu operasyonlarını genişletmeye karar verdi. İran'ın kuzeydoğusunda Sovyet sınırına yakın Kepekan köyü yakınlarına Taksman 2 adında yeni bir üs kuruldu. Burası da yüksek rakımı ve Sovyetlere yakınlığı sayesinde ideal bir dinleme noktasıydı. Tıpkı Beh şehirdeki gibi. Burası da Amerikalıların özel mülküydü ve İranlıların girişi yasaktı. Amerika'nın son tahran büyükelçisi William Sullivan anılarında bu üsleri CIA'nin İran'daki en büyük başarılarından biri olarak nitelendirmiş ve şöyle yazmıştı. Bu istasyonlar Sovyetlerin askeri ve füze aktivitelerini derinlemesine izlememizi sağlıyordu. Belgeler Soğuk Savaş'ın zirvesinde Sovyet füze programına dair elde edilen istihbaratın %85'inin bu iki üsten geldiğini gösteriyor. Bu rakamlar yüzeysel olarak basit görünebilir. Ancak aslında teknoloji, politika ve casusluğun iç içe geçtiği karmaşık bir ağı ortaya koyuyor. Şimdi yeniden Tahran'a, Roosevelt Caddesi'ne, Amerikan Büyükelçinin bulunduğu yere dönelim. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde CIA'in Tahran istasyonu örgütün bölgedeki en kritik merkezlerinden biri haline gelmişti. Bu istasyon sadece İran'ı izlemekle kalmıyor, Fars Körfezi, Akdeniz hatta Avrupa'nın bazı bölgelerindeki operasyonları da koordine ediyordu. CIA'in bölge ofisini Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinden Tahran'a taşıması, İran'ın Amerika'nın güvenlik planlarındaki hayati rolünün kanıtıydı. Burası sıradan bir diplomatik büro değildi. İstihbarat toplama, veri analizi ve gizli operasyonları yönetme merkeziydi. Sovyet faaliyetlerini izlemekten Fars Körfezi ve Suudi Arabistan'daki gelişmeleri takip etmeye kadar, burası Amerika'nın bölgedeki casusluk faaliyetlerinin kalbi haline gelmişti. 1979'da Büyükelçiliğin işgali sonrası ele geçirilen sayısız belge bu operasyonların boyutlarını gözler önüne serdi. Yayınlanan 78 ciltlik belgelerin 7 cildi Sovyetlere, 3'ü Filistin'e, 2'si Afganistan'a, 2'si Kuveyt'e, birer cildi ise Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak'a ayrılmıştı. Belgeler Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin bir diplomasi ofisinden çok daha fazlası olduğunu kanıtlıyordu. Bu süreçte SAVAK CIA ile işbirliğinde kilit rol oynuyordu. Örgüt Pehlevi rejimine muhalif gruplara dair istihbaratı topluyor ve Amerikalılara iletiyordu. Doğrudan CIA'in kontrolündeki Tudeh Partisi dışındaki tüm muhalif gruplar düzenli özet raporlar halinde Amerikan ajanlarına SAVAK filtresinden geçerek ulaşıyordu. CIA'in İran masası şefi Ernest Orney, ajanlarının Tudeh Partisi'ne sızdığını itiraf etmiş ve silahlı grupların Pehlevi rejimi için bir tehdit oluşturmadığını değerlendirdiklerini belirtmişti. Bu ikili işbirliği o dönem İran-Amerika istihbarat ilişkilerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. İran'ın Hicri Şemsi 1357 yılında devrim ateşinin alevlenmesiyle birlikte Amerikalılar Muhammed Rıza Pehlevi rejiminin çöküş sürecine girdiğini yavaş yavaş fark ettiler. Tüm çabalara rağmen ordu ve güvenlik aygıtı İran halkının devrimci dalgasına karşı koyamadı. Şah'ın ülkeden ayrılmasıyla birlikte savaş fiilen dağıldı ve Amerikalılar İran'daki en önemli öncelikleri olan Sovyet bloğuyla mücadele stratejisini bir kenara bırakmak zorunda kaldılar. Bu koşullar altında hedeflerini ve stratejilerini değiştirmek zorunda kaldılar. Bu değişiklikle birlikte artık iktidarı ele alan muhalif gruplarla iletişim kurma çabaları başladı. Bu süreçte Amerika'nın Tahran Büyükelçiliği yeni bir yaklaşım benimsedi. Büyükelçiliğin siyasi bölüm başkanı John Stemmel, İran İslam Devrimi içinde adlı kitabında Eylül 1978'den itibaren Amerikalı diplomatların muhalif liderlerle temas kurmakla görevlendirildiğini yazıyor. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçiliğine gönderdiği gizli bir mesajda, Tahran'dan gelen raporların büyük bir eksikliğine dikkat çekmişti. Asıl hareket ettiricilerin kim olduğunu ve iktidar sisteminin nasıl işlediğini bilmiyoruz. Bu mesaj Amerika'nın devrim dalgası karşısındaki kafa karışıklığını gösteriyordu. CIA bu durumu telafi etmek için durumun kötüleşmesi ve devrim patlak vermesi üzerine İran'dan kaçan eski savak ajanlarına yöneldi. Bu kişiler eski bağlantıları ve bilgileri sayesinde Amerika'nın nüfuzunu kurmak için bir araç haline geldiler. Öte yandan yeni hükümetin kilit kurumlarına sızma girişimleri başlamış oldu. Bu hamleler Amerika'nın kolayca pes etmeye niyetli olmadığını gösteriyordu. Bu çabalar kısmen sonuç verdi ve CIA yeni İran siyasi rejiminin idari yapısında birkaç ajanını yerleştirmeyi başardı. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri Ali Ekber Feraziyan'dı. Aralık 1978'e kadar SAVAK'ın ikinci dairesi başkanı olan Feraziyan, devrimden sonra İran'ın geçici hükümeti tarafından yeni istihbarat yapısını oluşturmak için uzmanlığından yararlanılmak istendi. Ancak bu girişim geçici hükümetin iç haberlerinin CIA'ya sızmasına yol açan bir kanala dönüştü. CIA mevcut durumla başa çıkmak için yalnızca eski savak ajanlarını değil, ayrılıkçı gruplar için çeşitli unsurları da kullandı. Örgüt, Kürdistan'ın ayrılması ve bölünmesi için büyük çaba sarf etti. Ve bu amaca ulaşmak için Irak'taki Baas rejiminin imkanlarından da yararlandı. Ele geçirilen belgelerde Saddam rejiminin İran'ın Kürt bölgelerindeki karşı devrimci grupların terör eylemlerine askeri ve lojistik destek sağladığı belirtiliyor. Amerikan Büyükelçiliğinden ele geçirilen ve daha sonra casus yuvası belgeleri olarak adlandırılan belgeler ilk başta tahmin edilenin çok ötesinde faaliyetleri ortaya çıkardı. Bunlar basit bir dinleme operasyonu veya küçük bir istihbarat üstünden çok daha kapsamlıydı. CIA İran'ın konumunu kullanarak yalnızca bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyen projeler yürütüyordu. Sizce bu konu bu kadar basit bir şekilde geçiştirilebilir mi? Amerika'nın bu hamleleri bir milletin egemenlik hakkını çiğnemek ve siyasi kaderine müdahale etmek değil midir? Bu anlatı önümüze daha büyük sorular çıkarıyor. Bir ülkenin güvenlik ve istihbarat yapısına dış müdahalenin sonuçları nelerdir? Bu gizli ağlar bir milletin kaderini nasıl etkiledi? Biz Roosevelt Caddesi istasyonunda kesin bir yanıt aramıyoruz. Amacımız bu soruları sizlerle paylaşmak ve belgelerle kanıtlara dayanarak olayın farklı boyutlarını aydınlatmaktır. Bir sonraki bölümlerde bu hikayeyi yeni perspektiflerle inceleyecek, daha fazla belgeyi analiz edecek ve hem yabancı hem de yerel aktörlerin izlerini daha dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।